Mısra-i Berceste. Kaldırımlar. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ajan Feren, mikrofonda da ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçen hafta şair yazar Osman Özbahçe ile birlikte Necip Fazıl'ın poetikasının bir çerçevesini çizmiştik. Bu hafta da büyük şair, üstad Necip Fazıl'ın şiir ve şair kavramları üzerine teorik düşüncelerini bir araya getirdiği poetikasından karşılaştırmalı bir şekilde söz etmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Özbahçe yayınımıza.
Hoş bulduk.
Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Geçen hafta Necip Fazıl'ın poetikası ile Ahmet Haşim'in poetikasını karşılaştırmıştık ve bir tepki poetikası olmadığından söz etmiştik. Necip Fazıl'ın poetikasını birilerine, sanat akımına karşı olmak için değil de sanat görüşünü ortaya koymak için yazdığından, evet, zengin bir birikim ve dünya algısıyla idealler penceresinden şiiri ele aldığından söz etmiştik. Kaldığımız bu noktadan hareket edelim Sayın Özbahçe. Necip Fazıl'ın poetikasını Ahmet Haşim'in poetikasıyla karşılaştırır mısınız?
Şöyle, biz geçen haftaki programımızda dediğiniz gibi yeri gelmişti ve Haşim'in poetikasıyla Necip Fazıl'ın poetikasını karşılaştırdığımız bir aşamaya geçmiştik ama zamanımız yeterli gelmemişti. Onun için
bugün bu programı buna ayırdık aslında.
Erteledik. Şimdi sizin başta çizdiğiniz çerçeve çok doğru bir çerçeve. Mesela bence Türk şiirinde 4 tane poetika var. Ahmet Haşim'in poetikası, Necip Fazıl'ın poetikası, Orhan Veli'nin Garip Akımı çerçevesindeki poetikası ve ikinci yeni poetikası. Şimdi Necip Fazıl'ın poetikası dışında diğer poetikaların hepsinde Haşim'in poetikasında yazdığı bir şiire gösterilen tepkiye cevap verme olayı var. Fakat öyle bir cevap veriyor ki Haşim, şiir böyle yazılmalıdır, şiir budur anlamında meseleye nokta koyuyor. Fakat bu tepkiselliğin barındırdığı veya içerdiği bir eksikliği de beraberinde getiriyor. Orhan Veli'nin poetikasında da tabiri caizse onlar baştan nasıl şiir yazacaklarının ilkelerini kamuoyuna deklar ediyorlar ve ona uygun üretim yapıyorlar. İkinci Yeni'nin poetikasında da poetika amacı taşımaksızın bağımsız yazılar var. Şiir şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır anlamında biz oradan bir poetika üretiyoruz. Necip Fazıl'ın poetikasındaysa şiirini 3 aşağı 5 yukarı yazmış, tamamlamış. Çünkü poetika ilk defa 1955 yılında Necip Fazıl'ın toplu şiirlerinin yayınının içerisinde gün yüzüne çıkıyor. 1955 yılına gelinceye kadar mesela 55'ten sonra Necip Fazıl hiç şiir yazmasa bile büyük bir Türk şairidir. Belirli bir anlayışın özetlenmesi veya ifade edilmesi bütünlüklü bir yapı biçiminde ortaya konulması diyebiliriz Necip Fazıl'ın poetikasına. Şimdi biz bir poetikayı diğer bir poetikayla kıyasladığımızda da ilk hatırlamamız gereken veya dönmemiz gereken nokta hiç kuşkusuz Haşim. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu başlıklı şiirine gösterilen tepkilere şiir hakkında bazı mülahazalar yani bazı düşünceler anlamındaki yazısı. Burada da ilk dikkat çeken nokta müzik, müzik konusu. Mesela Haşim'le Necip Fazıl'ı birbirine en çok yaklaştıkları nokta müzik. Birbirlerinden en çok uzaklaştıkları nokta anlam. Necip Fazıl'da anlam var. Haşim'de anlama böyle anti anlam anlamında bir tepki var. Fakat müzik konusunda düşünürken şöyle bir çıkarım yapabiliriz diye düşünüyorum. Aruz vezniyle şiir yazıyorsunuz veya hece vezniyle şiir yazıyorsunuz. Bence bu durumda müzik bir mecburiyet. Yani aruz vezniyle veya hece vezniyle şiir yazan bir şairin ben müziği önemsemiyorum deme hakkı yok. Deterministik olarak böyle bir hak yok. Bu vezinleri işletmenin en temel şartlarından birisi veznin müzik uyarınca ses çıkarması. Yani serbest vezinde siz çok değişik imkanlara sahip olabilirsiniz ama aruz vezniyle veya hece vezniyle belirli kurallar ölçüsünde bir şiir yazıyorsanız müziğe olabildiğince çok yer vermeniz gerekiyor. Yani böylelikle siz estetik yapmış oluyorsunuz veya sanat icra etmiş oluyorsunuz. Haşim bunu uç noktalara vardırıyor. Fakat Necip Fazıl da müzik konusunda aşağı yukarı Haşim'le aynı düşüncelere sahip. Mesela Necip Fazıl sihirli keman yani müzik unsurunu sihirli keman ifadesiyle açıklıyor. Haşim'de de bu mülahazalarda geceyi renklendiren çok güzel ötmesiyle geceyi renklendiren kuş metaforu vardı. Öyle değil mi? Bülbül veya kanarya diyordu galiba. O kuşu eti için öldürmek işte şiirde anlam meselesi bunun gibi bir şeydir diyordu. Necip Fazıl da adeta sihirli bir kemandır şiir diyor. Ahmet Haşim de büyülü bir name diyor. Büyülü bir sihrengiz bir şarkıdır şiir diyor. Mesela bu açıdan birbirlerine çok benziyorlar. Anlam açısından birbirlerine zıt gibi bir cümle kurdum biraz önce. Fakat öyle cümleler var ki Haşim'de ve Necip Fazıl'da bunları yan yana getirsek Haşim'in kaleminden veya Necip Fazıl'ın kaleminden çıkmış diyebiliriz. Yani aynı şairin kaleminden çıkmış diyebiliriz. Mesela Necip Fazıl da sadece düşünceyi önceleyen şiirleri davulculuk, meddahlık gibi sert ifadelerle tanımlıyor. Necip Fazıl bütünüyle düşünceyi alan kuru fikir diyor Necip Fazıl şiirleri. Aynen Haşim'in üslubuyla tırnak içinde söylüyorum bunu aşağılıyor veya küçümsüyor diyebiliriz. Necip Fazıl özellikle ideolojik veya siyaset merkezli şiirleri doğrudan meddahlık olarak tanımlıyor. Haşim'de de mesela bütünüyle anlam önceleyen şiirler için Dun şairlerin işidir diyordu. Dun yani böyle seviye olarak alçak demek. Düşük değer demek. Fakat Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü veya Zindandan Mehmet'e Mektup başlıklı şiirlerini milat olarak kabul edebiliriz. O aşamalardan sonra yazdığı şiirler var. Onlar bütünüyle anlamdan ibaret diyebiliriz. Yani düşünceyi merkeze alan şiirler diyebiliriz. Düşüncenin karşıtı olarak belki ilham kelimesini, kavramını hatırlayabiliriz. Haşim'de de önemli bir yer tutuyor. Necip Fazıl'da da önemli bir yer tutuyor. Hatta Necip Fazıl'ın bu poetikanın giriş kısmında geçen hafta bahsettik. Vecd kavramı çerçevesindeki düşüncelerini hatırladığımızda ilham birinci derecede yer tutuyor şiiri açılırken. İkinci derecede müzikle estetize edilmiş bir yapı öngörüsü var. Üçüncü aşamada da Haşim anlama bütünüyle karşı ama Necip Fazıl anlama yer veren bir şair diyebiliriz.
Beklenen. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyüm mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, artık neye yarar?
Az önce de sizin belirttiğiniz gibi Ahmet Haşim'le Necip Fazıl'ın poetikalarından anlaşılacağı üzere birbirlerine en çok yaklaştıkları nokta müzik, birbirlerinden evet. En çok uzaklaştıkları noktaysa anlam evet. Dedik. Müzik faktörünü konuşalım. Bu karşılaştırmadan bağımsız olarak Necip Fazıl'ın müzikle ilgili görüşü nedir sizce?
Fazıl'ın Haşim poetikasıyla kıyaslamadan bağımsız müzik düşüncesini ben söyleşilerinden birisinde şöyle bir cümlesi var Necip Fazıl'ın. Harika bir cümle. O cümle ama bu cümle mesela poetikasında yok. Fakat bence asıl poetikasında bu cümle olmalıydı. Ben diyor mızıka değil müzik taraftarıyım. Yani şiirde mızıka olmayacak, müzik olacak. Şimdi mızıka da müzik unsuru. Müzik de başlı başına zaten müzik. Ne demek istiyor o zaman? Şöyle örnekliyor. Mızıka diyor İçi boş, sadece vezinle, kafiyeyle iş yapmak. Müzik ise bir anlama dayalı, yani bir muhtevası var şiirin. Orada icra edilen müzik. Daha da somutlaştırmak için olayı örneklemesi istendiğinde mızıka örneğini Yahya Kemal'den veriyor. Burada da bir şairin bir şairle rekabetini görüyoruz. Yahya Kemal'in şöyle bir beytini örnek olarak veriyor. Koptu evden acı bir vaveyla, odalar inledi Leyla Leyla. Şimdi buna baktığımızda burada sesten bağıran, ben buradayım diye kendini gösteren sesten başka bir şey yok. Peki bir de müziği örnekler misiniz sorusu var orada. Müziği de Yunus Emre'den örnekliyor. Şöyle diyor. Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşımdan, aklım alma başımdan, kabre vardığım gece. Mesela burada özellikle Ş sesleriyle, İ sesleriyle, hatta A ve E sesleriyle çok güzel bir akış var. Aynı zamanda şiirin bize bir iletisi var, bir mesajı var. Müzik böyle olmalıdır anlamında kendi döneminden değil de ta Yunus Emre'den örnek veriyor Necip Fazıl. Aruz ve hece ile yazılan şiirde müzik kaçınılmaz unsurdur. Deterministik unsurdur. Her şair, bu vezinleri kullanan her şair yazdığı şiirde müziğini göstermek zorundadır. Yani müzik biraz da sanat yapmanın, estetik yapmanın göstergesidir diyebiliriz. Necip Fazıl da şiiri bu müzik konusu üzerinden temellemek istersek iki kavram var. Tebliğ ve telkin. Necip Fazıl'ın poetikasında bu konuyla alakalı düşüncelerini tebliğ yok, telkin var şeklinde formüle edebiliriz. Tebliğ, düşünce merkezli, açık açık mesajı karşı tarafa aktarmak demek. Telkin ise tabiri caizse duyumsatmak, hissettirmek demek. Telkindeki aşılama yöntemi Necip Fazıl'ın anlam konusundaki temel düşüncesi diyebiliriz.
Serseri. Yeryüzünde yalnız benim serseri. yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı, aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı, halime ben bile hayret ederim. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar, ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.
Evet, müzik böyleydi. Geldik bir de anlam konusuna.
Evet.
Ahmet Arşin'in, Necip Fazıl'ın poetikalarının ayrıldığı noktaların başında anlam karşımıza çıkıyor.
Evet.
Ahmet Arşim'in poetikasını geçtiğimiz haftalarda değerlendirmiştik.
Evet.
Anlama bütünüyle karşı çıktığına, şiirin müzikten
evet.
ibaret olduğunu ifade etmiştik. Necip Fazıl'da ise durum tam tersi. Çok anlamlı bir şair. Anlam açısından kıyaslayalım isterseniz. Necip Fazıl'ı bir değerlendirelim.
Şöyle İpek Hanım, mesela Türk şiiri bugün bile şiirde anlam, anlamsızlık gibi bir meseleyi konuşuyor veya tartışıyor. 50'li yıllarda modern şiir anlamında en büyük atılımımız İkinci Yeni şiiri. İkinci Yeni'nin ürettiği çok kıymetli, esaslı şairlerimiz var. İkinci Yeni şiirinin de tartışıldığı merkez kavram anlam, anlamsızlık. Hatta o yıllarda İkinci Yeni'ye karşı çıkan, bu şiir şiir değil anlamında karşı çıkan eleştirmenlerin tamamı anlamsız bu şiir diyorlardı. Haşim 1910'lu yılların sonlarında, işte 20'li yılların başlarında da Haşim'in şiirine de anlamsız şiir eleştirisi yöneltiliyordu. Fakat Türk şiirinde anlam konusunu sorunsallaştıran, bunu bir mesele olarak ortaya koyan şair Ahmet Haşim'dir. Necip Fazıl'ın getirdiği ivme, kaydettiği aşama nedir? Haşim ölçüsünde anlama karşı değil Necip Fazıl. Necip Fazıl mesela şiirde anlam şartı arıyor, anlam olacak diyor. Poetikada sık sık muhteva kelimesi geçiyor. Hatta bir yerde büyük muhteva diyor. Yani bir şiir büyük bir muhtevaya sahip olmalıdır diyor. Mesela biz Necip Fazıl'da muhteva nedir dediğimizde birçok başlık açabiliyoruz. En başta insanın varoluşsal hakikat, kendini, varlığını dünyada temelleme, hayatı bir bütün olarak algılama bahsinden başlamak üzere, hani toplumsal, siyasal meselelere uzanıncaya kadar muhteva veya içerik anlamında birçok başlık açabiliyoruz. Haşim'de bu başlıklar yok örneğin. Haşim'de bizim üzüntüyle, yalnızlıkla sınırlayabileceğimiz bir içerik var. Fakat Necip Fazıl bir meselesi olan, sorunu olan, bu anlamda bunların tartışmasını da yapan bir şiir yazıyor. Haşim'deki anlam tepkisinin nedeni de bence Tanzimat şiiri. Şimdi bizim Divan şiiri diye bir şiirimiz var. Bu şiir işte mecaz diyebileceğimiz, metafor diyebileceğimiz, sanat diyebileceğimiz şeylerin baskın bir biçimde kullanıldığı, aşağı yukarı ileti anlamında da birbirine çok yakın şiirlerin veya aynı anlam dünyasının ürünleri diyebileceğimiz bir formattaydı. Tanzimat şiiri buna tam karşıt, tam cepheden, zıt istikamette bir üretim yaptı. Fikri, düşünceyi önceledi. Hatta o kadar önceledi ki bu sefer şiir ortadan kalktı. Yani Tanzimat döneminde üretilen şiirlerin büyük ölçüde kuru retorikten ibaret kaldığını söyleyebiliriz. Mesela Servet-i Fünun da sanat anlamında buna bir tepkiydi. Fakat gerçek tepki Tevfik Fikret, hatta Cenap Şahabettin, Mehmet Akif, belirli ölçülerde Yahya Kemal bile değil. Fakat saf bir biçimde bu anlama bütünüyle karşı çıkan şiir, anlam arayışı değildir, anlamı önceleme işi değildir. Şiir her şeyden önce işte estetik şu şartları taşıması gereken bir sanattır anlamında karşı çıkan şair Ahmet Haşim. Ve aşağı yukarı 100 yıldır da Ahmet Haşim'in ortaya koyduğu, sorunsallaştırdığı bu mesele çerçevesinde biz Türk şiirini tartışıyoruz veya anlıyoruz. Fakat Necip Fazıl bu duyumsanabilir bir düşünce yapısını içermelidir şiir boyutuyla Haşim'den farklılaşıyor. Ama şiiri şiir kılmak veya sanat yapmak anlamında Haşim'in müzik konusundaki düşüncelerden hareketle onları temele döşüyor. Bunun üzerine de Haşim'in büyük ölçüde karşı çıktığı anlamı getiriyor. Poetikaların veya keskin şiir görüşlerinin en önemli sorunu ortaya koydukları ilkedir. Mesela Haşim müziği öncelediği ölçüde anlama karşı çıkmasaydı, Necip Fazıl gibi biraz sentez, orta yol gibi daha esnek bir yol takip edebilseydi, bence bugüne Haşim'den daha çok şiir kalırdı.
Belki bu noktada Orhan Okay'ın Poetika dersleri kitabından da bir alıntı yapalım
tabii
mı?
Tabii ki.
Necip Fazıl'ın poetikasıyla diğer poetikalar arasındaki farkı şöyle betimlemiş Orhan Okay. Pozitivist ve şüpheci değildir. Çünkü güzele ve estetik duygularla ilgili konulara akılla beraber belki daha çok sezgiyle, zevk hissiyle yaklaşmak gereğini benimsemiştir. Şüpheci değildir. Çünkü kendisinden önceki estetik ve poetik değer yargılarını, hiç değilse estetik formun varlığını reddetmemiş, yeniliği bunlar üzerine kurmuştur. Meseleleri müpemiyette bırakmamış, şiirle ilgili konuları tahlilci zekasıyla parçaları ayırmış, ayıklamış, tasnif etmiş, sistematik bir poetika ortaya koymuştur,
evet,
diyor.
En önemli fark o sistematize zaten. Siz şimdi Orhan Okay hocadan alıntı yaparken hatırladım. Anlam bahsinde bence olayın şu boyutunu da ifade etmemiz lazım. Mesela Necip Fazıl muhteva, içerik, hatta büyük muhteva şeklinde kavramlaştırması da var. Poetikanın birçok yerinde bu ifade geçiyor. Neden anlamı Haşim gibi bütünüyle dışlamıyor? Çünkü diyor, Necip Fazıl'ın şöyle bir örneği var poetikada da. Kütük ve nakış. Kütükten kasıt ahşap malzeme, tahta. Bunun üzerine süsleme yapacağımızı düşünelim. Necip Fazıl diyor ki kalitesiz tahta veya kütük üzerine nakış yapamazsınız, süsleme yapamazsınız diyor. Yani onu yapabilmeniz için malzemenin çok kaliteli olması gerekir. Bir de sadece vezin ve kafiye ile iş yapmaya kalkarsanız ne olur? Mızıka yaparsınız diyelim ki. Müzik bahsindeki düşüncesini hatırlayalım. Oysa bizim gerçek anlamda bir süsleme, gerçek anlamda bir müzik ortaya çıkarabilmemiz için bir muhtevaya, yani içeriye dayanmamız gerekir. Ancak içi dolu bir şeyin üzerine siz süsleme yapabilirsiniz veya estetik bir yapı kurarsınız diyor. Dış yapı istediği kadar mükemmel olsun. Yani vezni, kafiyeyi takla attırsın, konuştursun. Hiç önemli değil. Eğer içi boşsa, bize söylediği, konuştuğu, dokunduğu bir şey yoksa bu kötüdür. Necip Fazıl'da böyle bir yaklaşım var. Mesela Haşim'in eksik bıraktığı nokta da burası. Haşim ne diyordu? Anlam hiç önemli değildir diyordu. Önemli olan müziktir. Hatta müzik zorlamasıyla veya müziğin dayatmasıyla, işte diyelim ki bazı kelimeler düşüyor, anlam kopukluklar oluşuyor, hiç önemli değil diyordu. Müzikten aldığımız lezzet, anlamdan alacağımız lezzeti telafi eder. Haşim çok ön yargılı.
Evet. Şimdi süremizin son dakikalarında bir de Poetika'nın 3. bölümünde bahsi geçen konuya değinelim.
Tabii
Sayın
ki.
Özbahçe. Necip Fazıl şiirinin temel kurallarından biriyle karşılaşıyoruz bu noktada. Şiir somuttan soyuta gitmelidir diyor şair. Şiirde insanı konuşalım. Ne demek istemiş
şöyle,
somuttan soyuta gitmeli derken?
Şiir zaten soyutlar. Ele aldığı her şeyi, her unsuru soyutlar. Somuttan soyuta gitmeli ifadesini bence en iyi Sezai Karakoç'un Şiirde İnsan başlıklı bir yazısı var. Edebiyat yazılarında var bu yazı. O yazıyla açıklayabiliriz bence. Karakoç orada şiir ve roman karşılaştırması yapıyor ve bu somut soyut konusunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki Karakoç, roman sanatı somut sanatıdır diyor. Şiir ise soyut sanatıdır. Ne demek bu? Romanda bir tane roman kahramanını düşünelim. Onu bütün özellikleriyle roman somutlar. A kişisi diyelim şu romanın baş kahramanı. İşte diyelim ki Suç ve Ceza, Dostoyevski, Raskolnikov. Biz onun bütün özellikleriyle somut bir kişi olarak algılarız. Aynı işi şiirde yapmaya kalktığımızda biz onu soyutlarız. Yani özelliklere indirgeriz. Örneğin merhamet, sertlik, aşık olmak, üzülmek, sevinmek, bu tür özelliklere indirgeriz. Bu bizim o insanı soyutlamamızı veya meseleyi ele aldığımız konuyu soyutlamamızı sağlar. Zaten şiir bu tür bir soyutlama yaptığı için siz biz okurken ne yaparız? Kendimizi şiirdeki o insanın yerine koyabiliriz. Sanki bizmişizcesine algılama yapabiliriz. Bunun için şiir aşağı yukarı net bir biçimde herkesin kendini yerine koyabildiği, özdeşim kurabildiği bir yapı üretir. Hatta öyle bir şeydir ki yanılmıyorsam Karakoç'un yazısında bu da vardı. Elsa'nın gözleri şiirini hatırlayalım veya ifadesini. Yani şiirdeki somut bir kişi bile soyut bir kişidir diyor. Yani şiirde sadece sizi veya şu kişiyi ilgilendiren bir konu olmaz. Ama romanda olabilir. Şiir ne yapar? O özellikleri herkesin ulaşabileceği, kavrayabileceği, kendini ekleyebileceği bir yapıya büründürür. Bunun yolu da soyutlamadır.
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Veda. Akşamı getiren sesleri dinle. Dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Güneşle köye in, beni bırak da küçüle küçüle kaybol ırakta. Bu yolu dönerken arkana bak da köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Mısra-i Berceste.